Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 17. ayrım. 12. bölüm. Basın toplantıları Eve'in normalde bayıldığı bir şey değildi. Bu seferkinin de bir farkı yoktu. Bir oda dolusu habercinin karşısına çıkıp, gizli tutulması gereken şeyleri açık etmeden, halkı bilgilendiriyormuş gibi yaparak kıvırtmak çok zor ve sevimsiz bir işti. Sorular, onun uzmanlık alanına yönelik olduğunda bile yeterince can sıkıcı olabiliyordu. Bir de bugünkü gibi sorular kişiselleşmeye başladı mı, iyice tatsızlaşıyordu. Bu tip soruları hemen profesyonel alana çekip çabucak, güzelce ve terlemeden cevaplaması gerekiyordu. Habercilerin ter kokusunu alabildiğini çok iyi biliyordu. Temen Dallas, soruşturma sorumlusu olarak Rourke'u bu cinayetler hakkında sorguladınız mı? Rourke polise elinden geldiğince yardımcı oldu. Acaba yardımını isteyen soruşturma sorumlusu muydu yoksa karısı mıydı? Eve haberciye tepeden bakarken içinden yılan bakışlı, basık suratlı orospu çocuğu diye geçirdi. Örümceğimsi hareketlerle ona doğru dönen ototronik kameraların farkında değilmiş gibi sükunetle, Rourke bu soruşturmanın en başından itibaren gönüllü olarak ifade verdi ve polisle işbirliği yaptı. Cinayetlerin esas şüphelisinin Rourke'un yanında çalıştığı ve sizin evinizde yaşadığı doğru mu? Soruşturmanın bu aşamasında elimizde esas şüpheli diyebileceğimiz biri bulunmuyor. Bu söz üzerine muhabirler bir kurt sürüsü gibi saldırdılar. Kendilerine söz verilmesini beklemeden bağırarak sorularını ard arda sıralamaya koyuldular. Eve, ilk heyecanın dinmesini bekledi. Lawrence Charles Somerset, resmi olarak sorgulanmış ve gönüllü talebi üzerine teste tabi tutulmuştur. Bu görüşme ve test sonuçlarının ışığında soruşturma artık farklı yönlerde sürdürülmektedir. Somerset'in 3 kişiyi patronunun emriyle öldürdüğü iddialarına ne diyorsunuz? Salonun arka tarafından birinin bağırarak sorduğu soru diğer bağırışları boğmuştu. Yaklaşık bir saattir ilk kez odaya sessizlik hakim oldu. Şef Tibble soruyu cevaplamak üzere öne çıkıyordu ki Eve elini kaldırarak ''Bu soruya ben cevap vermek istiyorum.'' dedi. Öfkesi boğazını tırmalıyordu ama sesi soğuk ve düzgün çıkıyordu. ''Cevabım şu ki, bu tip soruların bu forumda yeri yok. Bunlar küçücük odalarda küçük beyinlerin tartışacağı tipte sorular. Böyle bir iddianın kamusal alanda özellikle de bir medya mensubu tarafından dile getirilmesi, ihmal nedeniyle suç işleme kapsamına girer. Hiçbir dayanağı olmaksızın ortaya atılmış böyle bir suçlama, yalnızca yöneltildiği kişilere değil, ölenlere de hakaret sayılır. Başka sözüm yok. Tibble'ın yanından geçerek platformdan aşağıya indi. Arkasından muhabirlerin seslerini duyurmak için bağıra bağıra Tibble'a sorular sorduklarını, onun da sakin, mantıklı sesiyle soruları yanıtladığını duyabiliyordu. Kendisi ise kararmış gözleriyle önünü görmeden yürüyor gibiydi. Dallas, Dallas, dur bekle. Nadine Furst kalabalıktan ayrılmış peşinden koşuyordu. Arkasında da kameramanı vardı. Bana bir iki dakika ayırabilir misin acaba? Hadi iki dakikacık. Eve, iki dakika değil, iki saniye sinirlerine hakim olabilse bunun bile mucize sayılacağını bilerek kadına doğru döndü. Üzerime gelme Nadine. O son soru hakikaten haddini aştı. Bir şey demiyorum ama böyle işlerde biraz strese de hazırlıklı olmak lazım. Strese dayanabilirim, benim dayanamadığım gerizekalılar. Seni anlıyorum. Öyle mi? Eve gözünün ucuyla kameranın çekim yapmakta olduğunu fark etti. Ben sana yardımcı olabilirim. Nadine insiyaki bir hareketle saçını düzeltti, ceketinin önünü çekip tam yerine getirdi. Bana kısa bir yorum ver. Buna iyi bir cevap vermek senin hakkın. Yani sana 90 saniyelik özel bir röportaj vereyim, sen de rating rekoru kır. Öyle mi? Eve, pişman olacağı bir şey demeden ya da yapmadan önce bu konuşmaya bir son vermesi gerektiğini düşünerek kadına arkasını döndü. Ama sonra aklına Mira'nın sözleri geldi. Mira ona katilin egosunun aşırı şişik ama çok da kırılgan olduğunu söylemişti ve ona odaklandığını, onun onayını, takdirini kazanmak istediğini. Eve, içinden gelen şeyin sağlıklı bir ön sezimi yoksa tepkisel bir davranış mı olduğundan emin değildi ama yine de yapmaya karar verdi. Nadine'e istediği rating rekorunu verecekti. Bu arada da caninin suratına sıkı bir tokat patlatmış olacaktı. Adamın bunu onur meselesi yapıp karşılık vereceğini umuyordu. Siz kendinizi ne sanıyorsunuzsa? Olduğu yerde dönerek kadına doğru bir adım attı. İçindeki öfkenin kabarmasına izin verdi. Öfkesinin ekrana yansıyacağından, yüzünden, sıkılı yumruklarından belli olacağından hiç şüphesi yoktu. Anayasal haklarınızı, bilgi edinme hakkınızı kullanmak adına bir cinayet soruşturmasına müdahale ediyorsunuz. Dur bir dakika, sen dur bir dakika. Eve parmağıyla Nadine'in omzuna o kadar sertçe vurdu ki kadın sendeleyerek bir adım geriye gitti. Üç insan öldü. Birinin arkasında yetim çocuklar ve dul bir kadın kaldı. Ve bütün bunların tek nedeni kendisinden başka kimseyi düşünmeyen, tanrı kompleksine kapılmış pisliğin tekinin oyun oynamak istemesi. İşte bütün hikaye bundan ibaret arkadaş. İsa'nın kendisiyle konuştuğunu sanan piçin teki, medyayı kukla gibi parmağında oynatıyor. O herif hakkında ne kadar yayın yaparsanız o kadar memnun olacak. Hepimizi yüksek bir amacı olduğuna inandırmak istiyor. Ama aslında tek istediği kazanmak. Ama kazanamayacak. Çünkü buna izin vermeyeceğim. Çünkü ben ondan daha iyiyim. O piçin şimdiye kadar şansı yaver gitti. Ama o sadece bir amatör. Bir hata daha yapsın, onu bir hafta içinde kafese tıkacağım. Nadine soğuk bir tavırla, ''Bu dediğinizin arkasında duruyor musunuz Teğmen Dallas?'' diye sordu. ''Katili bir hafta içinde ele geçirecek misiniz?'' ''Bundan emin olabilirsin. Uğraştığın pisliklerin arasında en akıllısı o değil. En zavallısı bile değil. Toplumun kıçında çıkmış bir küçücük sivilce daha. İşte o kadar.'' Eve arkasını dönüp oradan uzaklaştı. ''Harika haber olacak Nadine. Kameraman neredeyse keyiften oynayacaktı. Ratingler patlayacak.'' ''Hı hı.'' Nadine, Eve'in arabasının kapısını çarparak kapatışına bakıyordu. ''Arkadaşlık da buraya kadarmış.'' diye mırıldandı. ''Olduğu gibi gönder kanala. 5:30 haberlerine yetiştirelim.'' Eve de buna güveniyordu. Adam onu televizyonda görecek, hakkında söylediği şeyleri hırsından köpürerek dinleyecekti. Belki biraz bekleyecek, belki de anında patlayacaktı. Ama bir şey yapacağı kesindi. Egosu ona mutlaka bir şeyler yapmasını emredecek ve bu sefer Eve'i hedef alacaktı. Eve polis merkezine gitmeye karar verdi. Birkaç saat normal ortamında çalışmanın ona iyi geleceğini umuyordu. Aklına evi aramak geldi. Bağlantıya Rourke cevap verince Eve'in kaşları hayretle yukarıya kalktı. ''Somerset nerede?'' ''Kendi dairesinde.'' ''Surat mı asıyor?'' ''Resim yapıyor sanırım.'' ''Biraz gevşemesine yardımı olur diye düşündü. Peki sen neredesin Teğmen?'' ''Merkeze gidiyorum biraz. Az önce bir basın toplantısından çıktım.'' ''Oo, en sevdiğin şey. 5:30'da haberleri kaçırmayayım o zaman.'' Eve yüzünü buruşturmamaya çalışarak cevap verdi. ''Hiç zahmet etme, oldukça sıkıcıydı. Ben seni genel müdürlükte olursun sanmıştım. Bunun yüzünden dünyayı durdurmanın gereği yok. Dünyam dönmeye devam ediyor, merak etme.'' ''Ayrıntıları bir süre daha buradan idare edebilirim. Ayrıca Ian'la ben oyuncaklarımızla oynayarak birlikte harika zaman geçiriyoruz.'' ''Bir ilerleme kaydedebildiniz mi?'' ''Ettik sanırım. Yavaş ilerliyor.'' ''Geldiğim zaman bir göz atarım. Birkaç saate kadar gelirim.'' ''Harika. Sanırım bu akşam pizza yiyoruz.'' ''İyi. Benimki bol malzemeli olsun. Görüşürüz.'' İyi. Merkezin yeraltı otoparkına girerken bağlantıyı kapattı. Suç önlemeden Teğmen Midavoy'un yine yamuk park edip kendi yerine sarktığını görünce durup bir dakika boyunca küfretti. Kalan boşluğa arabasını zar zor sığdırdı. İnerken de kapıyı Medavoy'un aracına çarparak intikam aldı. Artık şık bir çizikle süslenmiş olan parlak yüzeye bakarak içinden ''Çok da yeniymiş'' diye geçirdi. Gıcır gıcır. ''Suçla mücadele bu bütçeleri nereden buluyor?'' Yayına 15 dakika var diye düşünerek merkezin çekirdeğine giden taşıyıcıya bindi. Bir kahve alıp odasının kapısını kilitleyecek ve gösteriyi seyredecek. Hayal kırıklığına uğramamıştı. Nadine'e yaptığı doğaçlama tam istediği gibi olmuştu. Çok öfkeli, fazla güvenli ve umursamaz görünüyordu. Bunu kolay hazmedemez diye düşünürken, bir yandan da Whitney onu yanına çağırmadan bir kahve daha içecek zamanı olup olmayacağını kestirmeye çalışıyordu. Bir yudum bile alacak vakti olmadı. Yiyeceği fırçaya hazırlıklıydı. Hiç tartışmadan ve hiçbir mazeret ileri sürmeden amirinin söylediklerini dinledi. Yorumlarının tepkisel ve mantıksız olduğunu kabul etti. ''Burada söylemek istediğin veciz bir şeyler yok mu Teğmen?'' ''Yok efendim. Sen neyin peşindesin Dallas?'' Eve biraz fazla mantıklı ve uzlaşmacı davrandığını fark ederek yumuşak bir geçişle çabucak vites değiştirdim. Bu soruşturma özel hayatımı çok etkiliyor. Hırsımı bu kadından çıkardım sanırım. Çok üzgünüm. Bir daha olmaz. Olmasın. Bayan Furst'la da temas kurmanı istiyorum. Ona bir özel röportaj daha ver ama bu sefer sinirlerine hakim ol. Evin bu kez canı sıkılmış gibi numara yapmasına gerek yoktu. Bir süre medyadan uzak durmayı tercih ederim komutanım bence. Bu bir rica değildi Teğmen, bir emirdi. Ortalığı sen karıştırdın, sen düzelteceksin. Hem de hemen. Eve çenesini kapatıp dişlerini sıktı ve başını salladı. Bir saat boyunca kırtasiye işleriyle uğraşarak sakinleşip kendini yapması gereken bu sinir bozucu işe hazırlamaya çalıştı ama işe yaramadı. Bunun üzerine bakım onarımı arayıp aracının hala düzelmeyen rehber sistemi konusunda sıkı bir fırça çekti. Bu daha iyi gelmişti. Biraz sakinleşmiş olarak Nadine'e bir e-mesaj yazıp görüşme teklif etti. Üzerinde düşünüp durmak istemediği için hemen yolladı. Bütün bunları yaparken hep bağlantısının çalmasını bekliyordu. Adamın onu aramasını istiyordu. Ne kadar çabuk harekete geçerse hata yapma ihtimali o kadar yüksek olurdu. Kim bu adam? Sosyopat, sadist, egoist ama yine de zayıf ve hüzünlü, hatta zavallı bir tarafı da vardı. Aklından bilmeceler ve din diye geçirdi. Aslında o kadar da garip bir bileşim sayılmazdı. Eve için din hep bir bilmece olarak kalmıştı. Buna inan. Yalnızca buna inan çünkü biz öyle diyoruz. Eğer inanmayacak olursan biletini kesiveririz. Kendini ebediyen cehennemde bulursun. Örgütlü din kafasını karıştırıyor, hatta biraz rahatsız ediyordu. Her dinin mensupları kendilerinin haklı olduğundan ve tek doğru yolun onların yolu olduğundan kesin emindiler. Tarih boyunca da bunu ispat etmek için savaşıp dünyayı kana bulamışlardı. Eve omuzlarını silkti. Masasına yan yana dizdiği üç Meryem heykelinden birini dalgın dalgın eline aldı. Onu devlet yetiştirmişti. Devlet eğitiminde ise dini telkinin her türlüsü kesin olarak yasaktı. Kilise grupları devamlı lobi faaliyetleriyle bu durumu değiştirmeye çalışıyorlardı ama Eve kalırsa bunun ona bir zararı olmamıştı. Kendi görüşlerini etki altında kalmadan oluşturmuştu. Kafasında doğru ve yanlışı, kanun ve kaosu, suç ve cezayı birbirinden ayırabilmişti. Yine de dinin ideal şekliyle insanlara rehberlik etmesi ve rahatlatması gerekmez miydi? Katolik inancı hakkında araştırma yaparken topladığı disklere baktı. Bu kadar incelemeye rağmen bu konu onun için hala gizemini koruyordu. Ama herhalde olması gereken de buydu. İşin özü, ihtişamlı ve debdebeli törenler arasında saklanmış gizemden ibaretti. Törenler de gerçekten çok hoş ve etkileyiciydiler. Tıpkı Bakire Meryem gibi. Eve heykeli elinde çevirerek inceledi. Rourke ne demişti buna? KBM. Böyle kısaltınca sanki kulağa Kutsal Bakire Meryem'den ya da Meryem Ana'dan daha bir cana yakın, daha ulaşılabilir geliyordu. Sanki dertlerinizi açabileceğiniz biri gibi. Bu işin içinden çıkamıyorum. KBM'ye sorayım. Ama yine de tüm kadınların en kutsalıydı. Kadınların en üstünü. Alnına Tanrı'nın oğlunu taşımak, sonra da onun insanın günahlarının kefareti olarak ölmesini seyretmek yazılmış Bakire Ana'ydı o. Şimdi ise delinin biri onu kullanıp kutsal kimliğini çarpıtıyor, onu insanın insana yaptığı zulme tanıklık etmeye zorluyordu. Ama anahtar buydu, değil mi? Anne. Adamın kendi annesi ya da adama annesi gibi sevgi ve otorite ifade eden bir başkası. Eve kendi annesini hatırlayamıyordu. Kontrol etmeye gücünün yetmediği rüyalarında bile bu rolü oynayan hiç kimse, hiçbir şey yoktu. Ne tatlı tatlı ninni söyleyen, ne sertçe bağıran bir ses. Ne yanağını yavaşça okşayan, ne de tokatlayan bir el. Hiçbiri. Ama biri onu 9 ay karnında taşımış, sonra rahminden çıkarıp dünyaya getirmişti. Sonra ne olmuştu? Onu terk edip gitmiş miydi, kaçmış mıydı, ölmüş müydü? Onu yalnız bırakmış, dövülmesine, incitilmesine, kirletilmesine izin vermişti. Soğuk, pis odalarda, acı ve istismara maruz kalmasına, kurtarılmayı değil, tekrar tekrar hırpalanmayı beklemeye alışmasına göz yummuştu. Eve sertçe kendi kendine ''Bunun önemi yok'' diye hatırlatarak daldığı düşüncelerden silkindi. Mesele bu değildi. Şu anda esas mesele bu adamın geçmişi ve onu şekillendiren şeylerdi. Eve Dallas kendi kendini şekillendirmişti. Heykeli yavaşça yerine koyup o sakin güzel yüzü seyretmeye koyuldu. "Seni iğrençliğine bulaştırması günahlarını daha da ağırlaştırıyor," diye mırıldandı. "Onu durdurmak zorundayım. Biraz yardım çok makbule geçerdi doğrusu." Eve, ne yaptığının farkına vararak hayretle gözlerini kırpıştırdı. Sonra yüksek sesle gülerek parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Katoliklerin bu heykellerde bayağı başarılı olduklarına karar vermişti. Hiç fark etmeden kendinizi onlarla konuşur buluveriyordunuz. Dua etmekten neredeyse hiç farkı yoktu. "Dua ederek onu yakalayamayız." Bu iş polis işiydi. Evde daha verimli çalışabilirdi. İyi bir yemek yiyip iyi bir uyku çekerse tazelenir, kendini bütün gücüyle işe verebilirdi. Garaja vardığında Medavoy'un arabasının gitmiş olduğunu gördü. Kendi arabasının ön camında da hiçbir not yoktu. Demek ki Medavoy yolcu kapısındaki çizgiyi henüz görmemişti. Garajda bir alarm çınladı. Bir arabanın çalıştığını, tekerleklerin asfaltta patinaj yaptığını duydu. Bir araç yanından jet gibi geçip gitti. Garajdan çıkıp geceye karışırken sirenlerini çalıştırdı. Eve kilidin kodunu girip kapının koluna uzandı. Arkasında ayak sesleri duyarak hızla döndü. Silahını çekmiş, vücudu bükülüp saldırı pozisyonu almıştı. Ayak seslerinin sahibi hafifçe kayarak olduğu yerde durdu. Ellerini hızla havaya kaldırdı. "Hop, hop, hop, hiç değilse haklarımı oku bari." Eve, kendisiyle aynı birimde çalışan dedektif Baxter'ı tanıyarak silahını kılıfına soktu. "Kusura bakma Baxter, biraz gerginiz ha, Dallas? Garajda gizli gizli dolaşmak normal bir şey değil. Aracıma gitmenin başka yolu var mı?" Eve'in arabasının iki araba ötesindeki aracın kodunu girip kapıyı açarken Eve göz kırptı. "Çok kafa bir sinyoritayla randevum var." Eve, "Oley Baxter," diye karşılık vererek arabasına bindi. Boş yere korkup tepki gösterdiği için kendisine kızmıştı. Motorun çalışması için kontağı 3 defa çevirmesi gerekti. Sabah bakım onarıma bizzat kendisi gidip yoluna çıkan ilk tamirciyi öldürmeye karar verdi. Otomatik klima mırıldanarak aracı ısıtmaya başladı. Sonra birden turbo fırına dönüştü. Eve klimaya hırlar gibi bir sesle karışan komutu verip pişmektense Kasım sonu soğuğunda yolculuk etmeye razı oldu. 2 blok gitmişti ki trafik tıkandı. Bir süre parmaklarıyla direksiyona vurarak ve Romney Sinema Kompleksinin üzerindeki hareketli reklam panosunu seyrederek bekledi. Panoda 10'dan fazla filmin reklamı vardı. Yeni Los Angeles semalarında uçan 2 hava motosikletinin muhteşem bir biçimde çarpışmasıyla alevler arasında son bulan kovalamacasını izledi. Bir bahar günü yeşil bir çayırda neredeyse çırılçıplak bisiklete binen güzel çiftin güneşte parlayan tenlerini seyretti. Silindir şapka ve frak giymiş 3 örümceğin dansıyla başlayan bir çocuk filminin fragmanına baktı. Kendisiyle aynı durumda olan diğer sürücülerin küfredip bağırarak korna çalmasını duymamaya çalışarak milim milim ilerliyordu. Aynı hava kaykayına binmiş 15-16 yaşlarında bir çift, sıkışmış arabaların arasından parlak renkli bir şimşek gibi geçerek uzaklaştı. Yandaki arabanın sürücüsü durumu kabullenerek müziği sonuna kadar açtı. Detone sesiyle bağıra bağıra şarkılara eşlik etmeye koyuldu. Bir hava otobüsü tepelerinden havalı havalı homurdanarak geçti. Eve bakışlarını yukarı kaldırıp otobüsün arkasından bakarak "Anladık, anladık," diye düşündü. Daha çok kişi toplu taşımadan faydalansaydı bu sıkışıklığı yaşamazdık. Sıkıntıdan patlamak üzereydi. İletişimi açıp Peabody'ye ulaştı. "İstersen çıkabilirsin, trafiğe takıldım. Eve ne zaman varırım belli değil. Bir pizza lafı var. İyi öyleyse afiyet olsun ama geldiğim zaman hala orada olursan günlük çalışma raporu isterim. Pizza için bu kadarcık bir şeye seve seve katlanırım Teğmen." Her şey gözünün önünde oldu. Tam bir felaket koreografisi. 3 araba ilerisinde 2 taksi aynı anda dikey kalkışa geçti. Çamurlukları birbirine sürtünüp durdu. Taksiler zangırdadı. Eve başını 2 yana sallayarak adamların salaklığına sövüyordu ki her 2 taksi de kalkış enerjilerini kaybedip gümleyerek yere çakıldılar. "Allah kahretsin. Bir sorun mu çıktı Dallas? Bir çarpışma sesi duydum sanki." Evet, evet, iki tane beyinsiz taksici. Hah, bir bu eksikti. Şimdi de arabalarından çıktılar, birbirlerine bağırıyorlar. Bağırın, bağırın. Siz bağırırsanız trafik hemen açılır. Taksicilerden birinin elini aracının penceresinden sokup bir levye çıkardığını görünce Eve'in gözleri kısıldı. Buraya kadar. Peabody, buraya hava polisi gönder hemen. Öldürücü silahla saldırı meydana geliyor. 10. cadde 25 ile 26'nın arası. Söyle çabuk gelsinler. Kargaşa çıkmadan toparlayalım. Ben şimdi bu hayvan heriflere trafikte nezaket kuralları hakkında ders vermeye gidiyorum. Dallas, istersen ekibi bekle, ben hemen... Boş versene. Geri zekalılardan bıktım, usandım. Eve arabasından fırlayıp kapıyı çarptı. Üç uzun adım attı ve dünya yanardağ gibi patlayıverdi. Hava basıncının sıcak yumruğunu sırtında hissetti. Bez bebek gibi havalanıp ileri doğru uçtu. Kulak zarları patlamanın kuvvetiyle zonklayarak havada ilerlerken, başının hemen yanından keskin, şekilsiz, alevler içinde bir şey vınlayarak geçti. Birinin çığlık attığını duydu. Bu kendisi olamazdı herhalde. Ciğerlerine nefes alacak kadar bile havayı çekmeyi başaramıyordu. Bir arabanın üzerine tepe üstü düşüp sıçradı. Sürücünün kendisine bakan dehşet dolu, beyaz suratını görür gibi oldu. Sonra derisini yüzen, kemiklerini zangırdatan sert bir düşüşle asfalta çarptı. Bir şey yanıyor, bir şey yanıyor diye düşündü ama tam olarak çıkaramıyordu. Et, suni deri, yakıt, tanrım. Son bir gayretle titrek kollarına abanarak kendisini yattığı yerden söktü, başını kaldırmayı başardı. Arkasından insanlar, batan gemiyi terk eden fareler gibi kendilerini arabalarından atıp koşarak kaçışıyorlardı. Birisi üzerine basarak geçti ama iyi fark edecek halde değildi. Tepelerinde trafik helikopterleri dolaşıyor, megafonlarıyla halkı uyarıyorlardı. Projektörlerinin ışığı olay yerinde geziniyordu. Ama gözleri esas kamaştıran, Eve'in arabasından fışkıran alevlerin korkunç parlaklığıydı. Güçlükle nefes alıp verdi. Orospu çocuğu. Sonra da bilinçsizce yere yığıldı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 212. Devamı 18. ayrımda.